TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Aşk ve Ahlak programına hoş geldiniz. Bir haftayı geride bıraktık. İkinci programımızla ikinci haftamızda yine sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Sayın Fatih Çıtlak'la beraber sizlere konuk olmaya geldik. Fatih Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba. Efendim. Bir hafta ne kadar çabuk geçti değil mi?
Sabırsızlıkla bekledik bu saati ve bugünü, evet. Öyle diyelim. Bugün hocam hangi konudan başlayalım?
Aslında hep üst başlığımızdan gideceğiz. Seyircinin, dinleyicinin efendim artık. Çünkü seyir sadece gözle olmaz. Mesela tasavvufta bir seyir meselesi vardır. İnsanın seyretmesiyle alakalı. İnsanın, evet, bir gidişatı vardır. Buna tasavvufta seyri sülük denir.
Evet.
O yüzden biz seyir deriz, bazen dinlemek deriz. O radyoculuk kavramlarıyla alakalı ve sınırlı değildir. Seyir dediğimizde insan, evet, kendi seyriyle alakalı da bir şeyi halledebilir. Bizler hep aşk ve ahlak üzerinden konuştuğumuzda şöyle bir noktaya getireceğiz. Yani onlarca program sonra belki insanlar şunu diyecek. Aşktan ve ahlaktan başka bir şey yokmuş diyecek.
Aşksız, sevgisiz yaşam mümkün mü? Böyle olduğunu iddia edenler var.
Hı hı.
Hiçbir şey hissetmediğini ya da hissetmemeye çalıştığını ve hissetmediğini iddia edenler var. Bu ne kadar mümkün olabilir? Acaba insanlar kendi duygularına mı yabancılar? Yoksa gerçekten böyle bir şey yaşanabilir mi?
Peki bunu şimdi nasıl, dediğiniz gibi nasıl anlayabiliriz? Yani mesela en çok duyduğumuz şeylerden biri şudur. Ben hayatımda aklıma hakim kılmışımdır. Hiçbir kararımı alırken duyguyla hareket etmem. Yani bu ne kadar doğru bir sözdür? Ben aklımla hareket ederim. İşte bir müessese kurmuşumdur, bir iş yapıyorumdur. Hiçbir zaman duygularıma bakmam. Karşıdaki kişinin ağlamasına, sızlamasına, zayıflığına, şişmanlığına bakmam. İşte güzelliğine, çirkinliğine de bakmam. Ben sadece işime yarıyor mu, yaramıyor mu? Kararlar alıyorsam acıma duygusu, hissiyatı bilmem ne yapmam. Akılla ben bunu çözerim diyen insan acaba doğru konuşuyor mu?
Acaba.
Yani doğru bir şey mi naklediyor? Kendisine göre doğru muhakkak, yalan konuşmuyor. Ama bu söylediği şey ne kadar doğru, ne kadar mümkün.
Ne kadar mümkün.
Aynen, evet, öyle, evet, ne kadar mümkün. Şimdi baktığımızda şöyle bir gerçek çıkıyor karşımıza. Şöyle tahlil yapalım. Biz diyoruz ki ve iddia ediyoruz ki, bunu tabii biz derken nasıl bir biz? Biz bizim medeniyetimizin en zirve olduğu bir medeniyettir. Aynı zamanda bizim medeniyetimizin yapı taşlarını oluşturan hem köklerimiz olarak, yani inanç noktamızda kökümüz olan şeyler, hem de bu kök etrafında dallanmış budaklanmış olan eserler, alimler, münevver insanların ortaya koyduğu bir hars var, bir sermaye var, bir birikim var. Bu birikim içerisinden diyoruz ki bu mümkün değildir. Bir insan tamamıyla aklımı ben öne sürerim, hiçbir duygum yoktur sözünü söylediğinde bu bir realiteyi inkardır. Niye yapıyorsun sen bunu? Duygularını tatmin etmek için yapıyorsun. O halde sen ilk önce buraya şuradan geldin. Ben iyi yaşamak için, kendimi iyi hissetmek için, istediğimi alabilmek için aklımı kullanıyorum. O zaman benim aklımı devreye koymamdaki esas duygularımı tatmin etmek.
Hmm.
Yani ben bir şey seviyorum. Ben iyi yaşamayı seviyorum.
Asıl yüce duygum için, yani böyle bir söylem
geliştirdim. Veya yüce olarak gördüğüm, ben, evet, hislerime kurbanıyım aslında.
Hmm.
Güzel giyinebilmek için kazanmak istiyorum. Güzel bir arabaya binmek için veya güzel işler yapmak için. Ne derseniz deyin.
Evet,
bu adam cami de yaptırabilir, taverna da yaptırabilir. Onu konuşmuyoruz. Ama neticede bu aklını kullanmasına sebep olan şey neydi?
Yine güçlü bir duygu var altında.
Evet, sevgiydi. Bir şeye meyletti.
Yeni arabayı, çok lüks arabayı çok sevmez.
Veya hayatta prestijli olmak istiyor. Mesela topluma
çok
girdiğinde saygı istiyor. Ben başarılı bir adam olmak istiyorum, diyor. Başarılı adam olmak isteği ve sevgisi var içinde. O sevgi onu, aklını işletmeye mecbur kılıyor. O zaman ben ona sorarım. Sen de akıl mı hakim, sevgi mi? Bir şeye karşı sevgi ve duygu mu hakim? Biz şöyle söyleriz. Mevlana'ca konuşalım. Daha rahat anlaşalım.
Eyvallah.
Hazreti Mevlana diyor ki savaşlar da, sulhler de, barışlar da hepsi bir hayal peşinden, hepsi bir sevginin peşinden gitmekle alakalıdır. Sen cihanda, kainatta bir savaş gördün de veya bir barış gördün de ne oluyor diye bakarsan, şöyle bir incelersen görürsün ve anlarsın ki muhakkak evvelinde bir duygu vardır. Hırs olabilir, sevgi olabilir, sevgine karşılık alamamış olabilir. Bir ülke hayalin olabilir ama neticede insana hakim olan duygulardır diyor. İnsan duygularının peşinden koşan bir mahluktur. İstediği kadar aklını çalıştırsın.
Ya da öyle olduğunu iddia etsin.
Aklını, duygularını tatmin etmek için devreye sokup da ben aklımla karar veririm demesi onun sadece akıldan ibaret olduğunu göstermiyor. Duygusunu tatmin etmek için aklını kullandığını gösteriyor ki o zaman burada amir akıl olmuyor.
Aslında bunu reddetmeyen diğer insanların duygusundan daha güçlü bir duygu değil
belki
mi?
Belki de çok güzel, bakın çok bam diye vurmak tabiri vardı. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani müthiş bir özetleyici şey oldu. Evet, onda daha ağır bir şey tutuyor. Yani ben bunu yapmıyorum derken açtığı saha daha, onu kabul eden kişinin sahasından daha geniş.
Daha geniş.
Çok doğru bir tespit. İşte bu. Gerçekten bunu anlatmak istiyordum. Hı hı. Dolayısıyla insan sevgisiz yaşayamayan bir mahluk. Her insan iman eder.
Ama?
Neye? Yani bunu her zaman anlatırız konuşmalarda. Bu büyük bir filozofun sözüdür. Şu anda ben bu masanın beni taşıyacağına inanıyorum. Şu anda bu yayının, bu efendim mikrofondan binlerce insana gideceğine inanıyorum.
Ben de.
Şu sandalyeden düşmeyeceğime inanıyorum. İnsan birçok inanmayla alakalı yoğun bir duygu içerisindedir. Ve insan sever. Birisini sevmiyorum dediğinizde siz veya hiçbir şeyi sevmiyorum dediğinizde siz o düşünceyi, o duyguyu kendi benliğinizde seven, hatta belki de kendinize tapınan bir insan olabilirsiniz. Burada bir iman mevzu vardır. Siz kendinize iman edersiniz. Hiçbir şeyi sevmiyorum. Hiçbir şey yoktur.
Kendimi seviyorum dersiniz.
Adeta siz şunu dersiniz tercüme olarak. Bu aktarıldığında, sizin başka bir branşa aktarıldığında, nasıl ki hava dediğimde onu H2O veya su dediğimde H2O diye başka bir izahı kimyada mümkündür. Bunu ahlak sahasına naklettiğinizde bu cümleleri bu şu demektir. Ben kendime sadece inanıyorum. İnancım var ama bana. Ve sadece kendimde sevginin olduğuna inanıyorum. Sevinmeye layık bir şey göremiyorum dersiniz. Hmm. İnsan kendisine inanabilir. Kendi görüşünü doğru kabul eder. Ve sadece kendisini sevebilir. Onda yine bir iman ve sevgi vardır. Fakat hedefi yanlıştır. Hedefi tek olarak onda toplanması bir yanlışlıktır. Bu yanlışlığı nereden anlayabilir insan? Veya nasıl ona döner bu? İşte bunun neticelerini, sebep sonuç ilişkilerini konuşmamız lazım. Ama geldiğimiz noktaları tekrar özetleyerek sağlamlarsak, insan sevgisiz yaşayamayan, duygusuz yaşayamayan bir varlıktır. Şimdi şöyle bir pratik bir hemen sağlama yapalım. Ondan sonra bugünün başlığı olarak galiba sizin notlarınızda gördüm. Vahye muhatap olan, Allah'a muhatap olan insan meselesi var. Yani bunu işlememiz için bu kısmı çok iyi anlamamız lazım. Çünkü bir insan daha henüz nereden gelip nereye gittiğini bilmiyorsa, hani lay lay lom deriz biz buna avam
evet.
tabiriyle.
Evet hocam.
Nereden gelip nereye gittiğini bilmiyorsa daha henüz Allah'a muhatap olan insan değildir. Çünkü hayvandan farkı yoktur. Herhangi bir canlıdan farkı yoktur ki onun. Yani bir kere insanın fark edilmiş ve seçilmiş olduğunu, Allah'ın fark etmesi haşa mevzu bahis değildir. Allah bilir. Diğer mahlukatın da fark etmesi önemli değildir. Bu farkı insanın yaşaması lazımdır. İnsanın bunu seçmesi lazım ve anlaması lazımdır. Ahlak ve aşk insana bunu öğretir. Yani bir insan nasıl ki sevdiğinde kendi duygularının farkında ve yine sevdiğinde karşıdakinin duygularının farkında olur bir insan. Aynı bunun gibi insan en önce ezel ebed fikrine, nereden gelip nereye gidiyorum fikrine en önce kendisi inanması lazım. Buna inanmadıktan sonra evet Allah onu muhatap kılmıştır. Belki de seçmiştir. Bütün mahlukat kurdundan kuşuna kadar insanı seçilmiş olduğunda biliyordur. Fakat insan bundan habersizse, insan bunu bilmiyorsa bunun hiçbir faydası yoktur.
Nasıl biliriz hocam?
Ezel ve ebed şuuruyla başlar bu işte. Ezel ve ebed şuuruyla başlar. Şimdi biz tekrar şöyle bir insana duygular sevgisiz insan var mı sözünü biraz irdeleyelim mi?
Peki.
Müsaade ederseniz.
Peki.
Şöyle irdeleyelim. Hayatımızda tercih ettiğimiz şeylere bakalım. Ne olursa olsun şu ana kadar yaptığımız şeylerin hepsinin yapılmadan evvel, biz yapmadan evvel ne olduğunu bir düşünelim. Muhakkak ilk önce bizim iç dünyamızda ona biz bir yer veririz. Bakın ne yapıyorsunuz? Mesela diyelim ki işte Tomaster arkadaşımız var şu anda içeride. Bizim kaydımızda meşgul mesela. Şimdi o arkadaşımıza sorsanız bu mesleği nasıl seçtiniz diye. O şöyleydi böyleydi falan diyecek ama İlk önce şu duygulara bakacağız. Ben bunu yapmak istiyorum duygusu insanın iç aleminde bir kere kabul görmüştür. Bir anne çocuk yapmayı, evlenmeyi muhakkak gönlünde bir kere yer vermiştir. Yani biz hiçbir zaman böyle bir hadise yaşadığımızda hiç tercih etmediğimiz, hiç içimizde yer vermediğimiz bir şeyle karşılaşmayız.
Başlangıç noktamız içimizde yer vermemiz.
Ha, diyeceksin zaman ki adamın başına göktaşı düşüyor. Dışarıda yürümeyi tercih etmesi bile. Bu riski almayı ve mesela şu anda biz bilmiyor muyuz zelzele olma ihtimali olduğunu?
Biliyoruz.
Şu anda bir yangın, felaket, ölüm ihtimali olduğunu trafiğe çıktığımızda bilmiyor muyuz?
Biliyoruz.
Fakat iç alemimizde biz gitmek istiyoruz ilk önce. Akıl ne zaman devreye giriyor? Akıl sizdeki bu duyguları organize etmek üzere devreye giriyor. Çay içmek istiyorum ben. En önce bu bende istek. Çay içmek istediğim zaman iyi çay yapan bir yere gidebiliyorum. Veya gidip bu suyu kaynatmaya başlıyorum. Bir harekete dönüşüyor. İsteklerimi yerine getirebilmek için akıl devreye giriyor. O yüzden akıl hakim değil. Fakat tekrar ediyorum, bugünün en önemli cümlesi. Hani her programda olacak böyle birkaç cümlemiz.
Evet,
bugünün en önemli cümlesi şu. Din, yani bizim bahsettiğimiz din, bizim kaynağımız, medeniyetimizin kaynağını oluşturan din, insanın hislerini düzeltir. Doğru hislere sahip olmamızı sağlar. Doğru hislere sahip olduğunuzda zaten bu şunun gibidir. Akıl şu anda burada kurulmuş olan mikrofon sistemi gibidir. Kayıt sistemi gibidir. Bu kayıt sistemi içerisinde sizin konuştuklarınızı zaten bu alacaktır. Ama sizinle konuştuğunuz önemlidir. Duygu yönünden sizi eğitebilen, duygu yönünden sizi güzel bir şekle, güzel bir hale büründüren müessesenin adına din denir. Bu duygularınızı akılla birleştirerek hayata tatbik eder noktaya geldiğinizde, yani içinizdeki bu duyguları fiillerinize yansıtabildiğinizde bunun adı ahlak olmuş olur. Ve siz bu hareketlerle hem duygularınızı güçlendirir hem de yaşadığınız ortam içerisinde bu duyguyu, bakın sadece hareketleri değil, bu duyguyu hakim kılarsınız. İşte aslında hep devamlı bu duyguyu yaşatabilme, sevdalısı olabilmeye de aşk deniyor. Bu bir tarif. Sadece bir tarif. Biz bu hususta 20 küsur tarif yapacağız. Bu sahayla alakalı şu anlattıklarımız bazen hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bu sahanın önemsiz olduğunu göstermez. Çünkü herhangi bir çocuk da, bir bebek de bir futbol maçına bile baktığında o adamların niye koştuğunu anlamayabilir. Bir insanın bu sahadan zevk alabilmesi için bu sahaya karşı alakasının olması lazımdır. Yani demin söyledik
yine
ya, duygu.
Yine iç istek.
Evet. Hayatta ikinci önemli cümle. Hayatta ne yaptıysak muhakkak ona ilk önce bir mail ederiz. Ona bir alaka duyarız. Alaka duyduktan sonra o alaka duyduğumuz şeye karşı sempati hissetmeye başlayıp ondan hoşlanmaya başladığımızda bunun adı muhabbettir. O sizin için bir hobidir artık. O sizin için hoş bir gündemdir. Haftada bir yaparsınız. Günde böyle birkaç kere görürsünüz. Hoşunuza gider.
Ne
bu muhabbettir.
Hocam, muhabbet.
Bir de onsuz olamama hali vardır. Bunun adına da aşk denir. O meylettiğiniz, muhabbet ettiğiniz şey artık sizin için bir hayat biçimi olur. Onsuz olamazsınız. O sizi değiştirir, dönüştürür. Siz onun bulunduğu alana siz olarak girmezsiniz. Artık onun şartlarını kabul ederek girersiniz. Onun adı aşk olur o zaman.
Tabi şekilde.
Mesela Mecnun'un esas ismi Kays. Leyla'ya aşık olmuş. Leyla ile aşık olduktan sonra onun adı bile değişmiş, Mecnun olmuş. Kimse Kays denildiğinde Mecnun'dan bahsettiğinizi anlamaz. Mecnun dediğinizde bir aşk hikayesinden, bir Leyla'dan bahsettiğinizi hemen anlarlar. Hatta başka birisine bile Mecnun deseniz, onu bile kastetmeseniz,
kastedilen duygu anlaşılabiliyor.
Neden? Aşk onu dönüştürmüştür. Kendi ikliminde ismini bile değiştirmiştir. Bu aşk, aşaka kelimesinden geldiği söylenir. Aşaka bir sarmaşığın adıdır derler. Hatta Hintçeden geldiği de söylenir. Aşaka kelimesinin. Nasıl bir sarmaşıktır bu? Bu sarmaşık herhangi bir tohum halinde çok büyük bir ağacın dibine düştüğünde, yani toprağa düştüğünde oradan yavaş yavaş filiz vermeye başlarmış. En önce üzerinde, gövdesinde tüy şeklinde böyle küçücük, hani dikenler olurmuş. Ama dokunduğunuzu hissedemeyeceğiniz kadar böyle. Sonra o ağaca yapışırmış. O ağaca yapışmaya başladıktan sonra büyümeye başlar. Ve yavaş yavaş o bünyesindeki ince, kılcal dikenler genişlemeye ve sertleşmeye başlar. Ağacın damarlarına nüfuz eder. Oradan o ağacın öz suyunu emmeye başlar. Ve böylece de çok hızlı bir şekilde büyümesine devam edermiş. O kadar büyür, o kadar efendim o ağacı saracak bir hale gelirmiş ki ve geldiğinde de o dikenler o kadar kalınlaşırmış ki artık böyle çivi gibi o gövdeye saplanır. O ağacın bütün suyunu emer, hatta ağacı öldürür.
Allah Allah.
Kökünü kurutur ve ondan sonra o ağacı sadece kendisine destek olmak, ayakta tutmak için bir direk gibi kullanılmış.
Allah Allah.
Dışarıdan bakıldığında, evet, dışarıdan bakıldığında bu aşaka zannedermiş ki insanlar kırmızı kırmızı ateş gibi de böyle çiçekleri veya tohumları olurmuş, kor ateşler gibi. Bakıldığında şöyle bir kanaat olurmuş. Yani ağaç var, ağacın etrafında da sarmaşık var gibi düşünülürmüş. Fakat aslı öyle değildir. Aslında ağaç ortada yoktur. Ağaç bitmiştir. Ağaç ölmüştür. Artık orada aşaka, o sarmaşık hakimdir. İşte aynı bunun gibi.
Az önce bahsettiniz hocam, muhabbetten sonra gelen aşkın kurallarının kendisinin koyması gibi.
Evet.
Yani burada da
yani aşk geldiğinde kaldı. Adamı bambaşka bir insan, bambaşka bir hüviyet, bambaşka bir aleme doğurur. O yüzden aşık olanla olmayan arasında dağlar kadar fark vardır. Bir kere her şeyden önce bir hayat farkı vardır.
Evet.
Birisi aşkta yaşayan hayat bulmuş insandır. Birisi bu aşkı yaşamayan insandır. Ama dikkat edin, bakın. Ben deniz muhabbet demiyorum.
Evet,
meylettiğimiz
hocam,
şeyler de demiyorum.
Farkındayım.
Bir şeye,
evet,
muhabbet etmekle, hobi gibi yapmakla, bu her şey için geçerlidir. Yani futbolundan, sinemasından, evliliğinden, çocuğa, hayata, işe, hatta Allah duygusuna kadar. Bir şeyin hobi olmasıyla, merak edilmesiyle, bilinmesiyle o aşk arasında dağlar kadar fark vardır. Yani bu ilerleyen programlarda, ilerleyen sohbetlerde şu soruyu da beraberinde getirecek. Eminim ki siz not alıyorsunuz. Yani ille de aşık olmak şart mı? Allah'a aşık olmak şart mı? Bu kadar bir insanın aşkla dolu olması şart mı? Muhabbet, tamam, sevmekse sevmek. Aşık olmak şart mıdır? Demek ki bununla alakalı, yani bu noktayla alakalı bir tarif yapmış olduk. İnsanı o zaman şu tanımlamayı da bugün önemli cümlesi olarak zikretmemiz icap eder. İnsanı kendi benliğinden, kendi egosundan, kendi bildiklerinden daha öteye, ayrı bir bedene, ayrı bir hayata taşımayan muhabbet hiçbir zaman aşk diye düşünülmemeli, hiçbir zaman aşk olarak kabul edilmemeli. Çünkü aşk vücutsuzluktur. Aşk geldiği zaman insandaki o vücudu bambaşka bir vücut alemine doğurtur. Aralarındaki farkı çok iyi anlamamız lazım. Bu zirve tarifi yaptıktan sonra şuraya gelelim şimdi. Dedik ki, nasıl başladı program? Sevgisiz insan var mıdır dedik. Sevgisiz insan yoktur. Sadece sevdiği şey değişiktir.
Evet, bunu anladık.
Bunu çok iyi anlamış olduk. Peki şimdi esas önemli olan şey şudur. Bir, ezel ve ebedi insan niye merak edicidir? Yani insan niye ezel ve ebedi fark etmeli ki? Tamam, bir tespit yaptık. Dedik ki hani herhangi bir nimetin bile, yani dünyalık bir nimetin bile, bu bir hayatta aldığınız bir zevk de olabilir. Bunun evvel ve ahir, başlangıç ve sonuç arasındaki kısımlarını bir yere oturtamadığınızda siz o nimetten, o güzellikten bir zevk alamıyorsunuz. Mesut olamıyorsunuz, huzur bulamıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Acaba bunun sebebi bizim küçüklüğümüzden beri aldığımız din eğitimiyle belli şekilde programlamamızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa insanın ön kabulleri mi insanı bu kadar şey yapıyor? Yani biz insanın beynini yıkasak ve hiçbir şekilde ezel, ebed fikrini düşünmeyecek bir şekilde insanı kodlamış olsak.
Ne olur hocam?
İnsan daha mı huzurlu olur? Daha mı rahat eder?
Daha boş olacağı kesin ama daha mı huzurlu olur?
Daha mı neşeli olur? Bunu o zaman örneklerini görüyoruz. Bunu unutmak için yapılan veya hiçbir şeyden pişman olmadan yaşayan insanların huzurlu olup olmadıklarına veya etraflarına huzur verip vermediklerine bakabiliriz. Şu anda bizim dünya hayatımız geniş bir laboratuvar gibi, insan laboratuvarı gibi. Hiçbir kimseyi düşünmeyen, hiçbir zaman yaptığı işin sebep sonucunu düşünmeyen insanların mutlu olduğunu görebiliyor muyuz? Hayır, ya bir intihar,
evet,
ya bir altın vuruş. Parti yapıyor, partiden sonra partinin after the party yapıyor.
Evet.
Bitmiyor. Yalnızlık onun için bir kabusa dönüşüyor. Partiden evvel parti vererek, parti yapıyorum diye eğlenmeye çalışıyor. Adeta böyle suni masaj gibi. Evet, suni masaj, suni nefes vermek gibi. Göğse basınç uygulanması gibi. Böyle bir suni tetiklemeyle devamlı hayattan bir şey almaya çalışan, solumasını, yaşamasını, tadını alamayan bir varlık haline dönüşüyor. Binlerce örneği var bunun.
Var.
Bu kendisiyle alakalı bir sorun. Fakat böyle de kalmıyor ki. Bu sorunlu veya sorumsuz insan yani kendi içerisinde sorunlu veya sorumsuz insan muhakkak etrafı da huzursuz ediyor.
Muhakkak. Yani partiye bu, davet ettiği kişiler mesela hocam.
Olabilir. Mesela. Yola çıktığı, trafiğe çıktığı insanlar. Bugün biz neyi konuşuyoruz? Başkalarının canının kıymetli olup olmadığını. Bu insanı nasıl anlatabilirsiniz? Başkalarının duygularını bu insanı nasıl anlatabilirsiniz? Ezel ebed duygusu yok ki. Fırsatını bulduğunda yapacak. Hatta soruyorum. Niye yapmasın ki? Ezel ve ebed duygusu olmayan bir kişi niye başkasının canına kıymasın ki?
Ya onu tutacak hiçbir duygu yok.
Ya niye yapsın ki? Böyle bir zorunluluğu yok ki. Hakikaten de. Malını alır. İstediğine oturur kalkar. İstediğin kafasına vurur. Hoşuna gitmedi indirir. Oradan bunu uçurur. Oradan bunu çalar. Yani ne var ki onu tutabilecek olan? O zaman insanın kendi eliyle üretmeye çalıştığı bu insan tipi ne kendisine huzur veriyor ne de başkalarına huzur veriyor. Fakat ben Nesibe Hanım soruyu biraz daha şey sormak istiyorum. Şimdi bu ilk programlar biraz zihin yorucu olacak. Yani bizim dinlemeye devam etsin.
Estağfurullah. Estağfurullah
fakat
hocam.
Şu soruyu soracağım. İnsanda böyle olması ilahi bir programda var. Aşikar. Yaratılışında var. Yaratılışında kodlanmış. Niye insan ezel ve ebedi, geçmişi ve geleceği bilmeden mutlu olamıyor? Bunun sorusu ezelin ve ebedin sahibiyle olan alakasında saklıdır. Bu sorunun cevabı. Bunun sırrı budur. İnsan bu dünyada, Hazreti Mevlana'nın lisanından söyleyelim, Kuddise sirru, diyor ki sen karada yaratıldın, yeryüzünde yaratıldın ama yeryüzü için yaratılmadın. Sen göklere çıkmak için yaratıldın. Sen yerde yürüyorsun, yerde doğdun ama göklere kanat açman için yaratıldın. O yüzden sen yerde mutlu olamazsın. Sen ulvi bir aleme kanat açmadan rahat edemezsin. Bakın, gelecekle alakalı her insanda bir kalıcı olma arzusu vardır. İnsan o yönüyle Allah'a bağlı olduğu için devamlı olmak ister. Fakat şimdi üçüncü cümle. İnsan kendi yapısına, yazılım programına göre isabetli bir şekilde, devamlı olacak şekilde hareket ederse bunun adına ahlak deniyor. Ve karşılığında da ebedi cennet var. İnsan kendi programının dışına çıkarak, fıtratını bozarak ebedi kalmayı isterse onun adına kafir deniliyor, zalim deniliyor, ahlaksız deniliyor ve onun da yeri ebedi cehennem, ebedi azap. İşte bu ebed çizgisi içerisinde, ebed ölümlüyüz fakat ebedi olmak için yaratılmış mahluklarız. Yani şöyle bir hızlıca düşünelim. Bütün mahlukat içerisinde Allah insanı seçmiştir. Bunu destekleyen ayetler var. Onlarca ayet-i kerime var. Biz size yeri şöyle verdik, üzerinde gidesiniz diye. Denizlerde şöyle yelken açtınız. Şunları yediniz, bunları yiyin, bunları için. Bunlar hepsi sizin emrinize amade kılınmıştır. Yani Kur'an tabiriyle müsahhar kılınmıştır. Emrinize amade kılınmıştır. Size ben şöyle yaptım, size göklerden işte yağmurlar indirdim, hayat hakkı verdim. Bakın siz bunları bilmezdiniz. Ben bunu seviyorum, ben bunu ediyorum diyemezdiniz. Sevgiyi de veren o, sevme kabiliyetini de veren o. Yani bir insan düşünse kendisine ait ne var, Allah'a ait ne var?
Kendinize bunun bir sıralaması bir şey var mı hocam?
Kalmıyor.
Yok.
Peki hiçbir şeye muhtaç olmayan bu yegane var olan zat, zat-ı ilahi yani Allah Celle Celaluhu insanı şerefli kılıyor. Hiçbir mecburiyeti yok. Yani hiçbir onu bağlayan bir etken yok. İnsanın şerefine bakın. İnsan seçiliyor.
İnsana ne kadar şanslıyız hocam.
Çok büyük bir şans. Zaten esas ahlaksızlığın nüvesi temelde insanın kendisine değer vermemesidir. Tekrar ediyorum. Ahlaksızlığın nüvesini oluşturan şey insanın kendisine değer vermemesidir.
Yani kendimi seviyorum, ben önemliyim diyenler aslında kendilerini sevmiyorlar ve önem vermiyorlar.
Bakın bu çok doğru bir tespit. İşte yani siz daha pratik olarak anlatmış, aktarmış oldunuz.
Estağfurullah.
İnsan aslında kendisini sevmiyor. Hakkıyla sevmiyor. Mesela başkalarına zulmeden de öyle. Kendisi zulümde olan, kendinde sevgi olmayan kişi başkalarına zulmeder. Onun sevgisi bile başkalarına zarar verir. Onun bir şeyleri arzu etmesi, sevmesi bile illallah dedirtir. Nedendir? O insan kendi kıymetini bilmiyordur. Yani Kur'an-ı Kerim'de acayip bir ifade vardır Nesibe Hanım. Allah Teala nefislerinize zulmetmeyin der. Yani nefsine zulmeden bir adam nedir? Bir kere zulüm, bir şeyin kadrini, kıymetini bilmemek, bir şeyin yerinde hak ettiği yerde olmamasına zulüm denir. Lügat tabiri budur. Mesela adalet bunun karşılığındaki adaletin tarifi de şudur. Bir şeyin yerinde olmasına denir adalet. Her şeyin bir adaleti vardır. Yerli yerinde yapılan bir iş, yerli yerinde kılınan namaz, yerli yerinde verilen harcanan para ve verilen hükümler hepsi adalet çerçevesinde önem görür. Bir şeyin yerinde olmamasına zulüm denir. Ve Allah Teala da nefislerinize zulmediyorsunuz der. Ne demek bu? İşte bu gerçekten bakıldığında biz bu ayetlerin manasını anlayabiliriz artık. Şu demektir. Yani sizin şu anda tercih edip de günah işlediğiniz, hata ettiğiniz, başkalarına yaptığınız veya kendinize yaptığınız zararlar aslında kendinize verilen ehemmiyeti anlamamanızdan kaynaklandığından siz ya. Kendinize zulmediyorsunuz. Siz kendi ya. Kıymetinizi bilmediniz. Sen bunu yapmak için yaratılmadın. Sen böyle kendine değer vermeyecek şekilde yaratılmadın. Sen kendi değerini bilmediğin için nefsine zulmediyorsun. Nefsine zulmettikten sonra dışarıya bu zulüm çıkar. Dolayısıyla insan sadece kendisini tercih ettiğinde nefsine zulmetmiş ve kendi değerini bilmemiş oluyor. Ona değer veren sahayı görmezlikten gelerek kendi değerini düşürmüş oluyor. Ahlaksızlığın nüvesi kendine önem vermemektir. Tam tersine. Sadece kendine önem vermiş olsa, gerektiği şekilde önem verse ahlaksız olmaz. Kendine önem vermeyen insanlar ahlaksızlık yaparlar ve ahlaksızlığın pençesine düşerler. Bu hayatın ölümlü olduğunu gören bir insan, ölümle beraber kendisine şu soruyu soracaktır. Ben bu kadar komplike bir varlığım. Bütün mevcudatı kendi karşıma alıp onları idare edebilecek bir canlıyım. Peki bu kadar emek verilmiş, bu kadar farklı bir şekilde yaratılmama rağmen ben neticede bir çukura girip de orada bu hayatı sonlandırıp hiçbir şey olacak şekilde mi kalacağım? Ben nasıl olur böyle bir şey? Bende tatmin edilmez bir içten kaynayan bir şeyler var. Ebed duygusuna beni taşıyor. Bu soruyu henüz dinle tanışmamış bir insan bile kendisine sorar. Zaten din başlangıç değildir aslında, neticedir. İnsanın arayışının karşılığında bulması gereken neticedir din. Biz burada bir düşünmek için insanlara fırsat verelim.
Burada sonraki noktamızı bu haftalık koyalım hocam. Evet, ağzınıza sağlık.
Sonraki meseleyi de daha sonraki
haftaya
konuşalım.
Konuşmaya devam edelim inşallah. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcı ve sunucusu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.